Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Lord Kinross.
Ayrım 17.
Sadece Enver Paşa, Kafkas yenilgisinden sonra pek ortalarda görünmemekle beraber, hala soğukkanlı ve sakin duruyordu. Enver'in seçkin niteliklerinden biri de buydu. Hiçbir zaman telaşlı ya da heyecanlı görünmez, bir odaya girdiği vakit beraberinde bir sakinlik havası getirirdi. Şimdi de İngilizlerin Çanakkale Boğazı'ndan asla geçemeyeceklerinden %100 emin olduğunu söylüyordu. Herkes budalaca bir paniğe kapılmıştı. Çanakkale istihkamları aşılamazdı. Aşılacak olsa bile İstanbul'u Türkler son damla kanlarına kadar savunurlar ve düşmana asla teslim etmezlerdi. Enver yeni bir hülya peşindeydi. Ne Almanya'nın ne de başka herhangi bir milletin başarabildiği şeyi yapmak. İngiliz donanmasının yenilmezlik efsanesini yıkan insan olarak tarihe geçmek. Enver Paşa olayların sonucunda haklı çıktı ama aksi nedenler yüzünden. 18 Mart'taki İngiliz saldırısı Boğaz'ı zorlamakta başarı kazanamadı. Arkadan başka bir taarruz da olmadı. İngilizler birçok karışık nedenler yüzünden donanmayı karadan bir ilerlemeyle destekleyinceye kadar seferi durdurmayı uygun bulmuşlardı. Liman von Sanders onların böyle yapmak zorunda kalacaklarını önceden tahmin etmişti. İstanbul'da hükümetin emriyle bayraklar asıldı. Ama Türklerin arasında bunun nihai bir zafer olduğuna inananlar pek azdı. Önlerinde daha bir sürü çetin savaş vardı. Enver Çanakkale'nin savunulması için 5. Ordu adıyla ayrı bir ordu kurmayı kararlaştırdı ve komutasını Liman von Sanders'e verdi. Liman, yeni kurulmuş olan 19. tümenin de kendi emrine verilmesini istedi. Yarbay Mustafa Kemal, işte bu tümenin başına atanmış ve karargahını Maydos'ta kurmuştu. Düşman saldırısı başlamadan birliklerini teşkilatlandırabilmek için önünde ancak 2 aylık bir zaman vardı. 11. Bölüm Gelibolu Çıkarmaları. Mustafa Kemal, Gelibolu bölgesini Balkan Harbi sırasında Bulgarlara karşı yürütmüş olduğu harekattan tanıyordu. Karargahı o zaman da şimdiki gibi Maydos'taydı. O zaman Yarımada'nın savunulmasına dair kesin görüşler edinmişti. Bunlar öteki kurmayların düşünceleriyle çelişiyordu. Onlar kıyıda yeterli şekilde tel örgü tahkimatı yapmakla düşman çıkarmasının önlenebileceğini, Mustafa Kemal aksine denizden topçu ateşiyle desteklenen herhangi bir düşmanın karaya çıkabileceğini ve müdafaanın görevinin bundan sonra içerideki savunma mevzilerinden hareketle düşmanı püskürtmek olduğunu ileri sürüyordu. Bir gün deniz subayı olarak aynı görüşü savunan Rauf'la tartışırken kendini düşmanın yerine koyarak "Siz istediğiniz kadar tel örgü tahkimatı yapın," demişti. "Ben bunları kolaylıkla yarıp karaya çıkabilirim. Ve eğer karada benim ilerlememi durduracak üstün bir kuvvetle karşılaşmazsam Yarımada'yı pekala işgal edebilirim." Mustafa Kemal bu askerlik dersini Batı Trablus seferi sırasında İtalyanlar deniz topçusunun ateşine sığınarak karaya çıktıkları ve Türklerin kıyı savunmasını imkansız hale getirdikleri zaman öğrenmişti. Böylece denizden yapılan bombardımanların taktik yönünden etkisini anlamış bulunuyordu. Oysa öteki Türk kurmayları deniz-kara işbirliği konusuna yabancı oldukları için bu dersi şimdi ilk olarak acı denemelerle öğreneceklerdi. Alman komutanlığı da Mustafa Kemal gibi Türk savunmasının Yarımada'nın bel kemiği demek olan Yalçın Tepeleri tutmak prensibine dayanması gerektiğini düşünüyordu. Düşmanı karaya çıktıktan sonra bu tepelere saldırmak zorunda bırakacaklardı. Emrindeki 6 tümenin kıyı boyuna küçük birlikler halinde serpildiğini gören Liman von Sanders, onları içeride daha yoğun ve büyük gruplar halinde topladı. Kıyıda ise gayet küçük bir örtücü kuvvet bıraktı. Ama asıl soru düşmanın nereden çıkarma yapacağını kestirmekteydi. Mustafa Kemal araziyi yakından tanıdığı için bunun 2 belli başlı noktadan yapılacağına inanmıştı. Yarımada'nın güney ucundaki Hellesburnu, ki düşman burada deniz topçusuyla iki yandaki sahili kontrol edebilir bir de batı kıyısındaki Kaba Tepe ki boğazın doğu kıyısına en kolaylıkla buradan inilebilirdi. Lakin Liman von Sanders'in tahminleri bambaşkaydı. Onun düşüncesince çıkarma iki noktadan yapılabilirdi. Biri Çanakkale Boğazı'nın Asya kıyıları ki elindeki tümenlerin ikisini bu düşünceyle Truva dolaylarına gönderdi. Biri de kuzeydeki dar Bolayır geçidi ki buraya da iki tümen ayırdı. Elinde kalan iki tümenden birini Helles burnuna yolladı. Doğrudan doğruya kendi kontrolünde olan fakat gerçekte Mustafa Kemal'in komutasında bulunan sonuncusunu yani 19. tümeni yedek kuvvet olarak Maydos yakınlarında bıraktı. Bu tümen saldırının geleceği yöne göre kuzeye, güneye ya da batıya gönderilmek için hazır tutulacaktı. Mustafa Kemal kendine verilen rolden memnun kaldı ve karargah olarak boğazın kuzeyine düşen ve her iki kıyıya da yakın olan Küçük Boğalı köyünü seçti. Buraya yerleşerek çıkarmayı beklemeye ve tepelerin savunması için hazırlanmaya başladı. 25 Nisan sabahı düşman kuvvetleri Mustafa Kemal'in önceden tahmin etmiş olduğu iki kumluğa çıkarma yapmaya başladılar. İngilizler Helles burnundan, Avustralyalılarla Yeni Zelandalılar da Kaba Tepe'nin kuzeyinden. Aynı zamanda iki oyalama manevrasına da girişilmişti. Fransızlar Asya yakasına baskın yaparken Kraliyet Bahriye tümeni de Bolayır'da bir gösteriye kalkışıyordu. Von Sanders bu ikinci oyalama manevrasına kandı. İtilaf devletleri kuvvetlerinin yarımadayı en dar yerinden keserek ordusunu çevirmek istediklerini sandı. Bu yüzden tümenlerden birini kuzeye Bolayır'a gönderdi. Kendi de mahiyetiyle birlikte oraya gitti. Böylelikle kuvvetlerini asıl savaş yerinden uzaklaştırmış oldu. Sonradan kol ordu komutanı Esat Paşa'yı güneyden gelebilecek saldırıyı karşılamaya gönderdiyse de takviyesiz bıraktı. Oysa az sonra Esat Paşa'nın buna çok ihtiyacı olacaktı. Beri yandan Mustafa Kemal o sabah Boğalı'da deniz toplarının sesiyle uyandığı zaman kendini savaşın tam ağırlık noktasında buldu. Top sesleri Sarı Bayır sırtlarının ardından geliyordu. Sarı Bayır batı kıyısına paralel uzanan üç noktada üçer yüz metrelik zirveler halinde yükselen ve sonra uçurumlar ve sarp kayalıklarla dolu küçük tepeler şeklinde denize inen bir silsileydi. Mustafa Kemal hemen durumun keşfi için doğu sırtından yukarıya, kuzeydeki Koca Çimen Tepe'ye doğru bir süvari bölüğü gönderdi. Az sonra dağın batı bayırından yukarı, güneydeki Jonk Bayırı zirvesine doğru küçük bir düşman kuvvetinin ilerlemekte olduğuna dair bir rapor aldı. Komşu tümende bu düşman kuvvetinin önlenmesi için bir tabur gönderilmesini istiyordu. Mustafa Kemal durumu hemen kavramıştı. Bu gelen küçük bir düşman kuvveti filan değildi. Büyük çapta bir düşman saldırısı karşısındaydılar. Askeri durumların özünü hemen kavrayabilen Mustafa Kemal, Sarı Bayır sırtlarının ve özellikle Jonk Bayırı tepesinin şimdi bütün Türk savunmasının kilit noktasını teşkil ettiğini anladı. Düşman burayı ele geçirirse yarımadanın her tarafına hakim olmuş sayılırdı. Tek bir taburun Jonk Bayırı'nı tutabilmesine imkan yoktu. Bunun için bütün tümen gerekliydi. Mustafa Kemal derhal sorumluluğu üzerine alarak tümen komutanlığı yetkisini aşan bir emir verdi. Alaylarının en iyisi olan 57. alay, bir dağ bataryasıyla birlikte Koca Çimen Tepe'ye gidecekti. Tesadüf olarak 75. alay o gün yapılması kararlaştırılan bir tatbikat için toplanmış bulunuyordu. Mustafa Kemal aldığı kararı karargaha bildirdikten sonra yanına yaverini ve baş tabibini alarak ilerleyişi yönetmek ve çabuklaştırmak için atını alay karargahına sürdü. Mustafa Kemal cüretli bir karar vermişti. Düşmanın kuvveti üzerinde açık bir bilgisi bile yokken, asıl saldırı karşısında bulunduklarına sadece içgüdüsüyle inanarak, von Sanders'in yedek ordusunun büyük kısmını savaşa sokmuştu. Yanılsaydı, eğer düşman asıl çıkarmaya başka taraftan girişseydi, karşısında ancak tek bir Türk alayı bulacaktı. Ama Mustafa Kemal yanılmamıştı. Kendine olan sonsuz güveniyle de yanılmadığını biliyordu. Avustralyalılarla Yeni Zelandalılarsa kendilerinin tasarlamış olduğu ve Türklerin de beklediği gibi Kabatepe'ye değil ama teknelerinin bilmedikleri bir akıntıya kapılması yüzünden 1,5 kilometre kadar kuzeyde daha sarp bir yer olan Arıburnu'na çıkabilmişlerdi. Burası sonradan Anzak Koyu olarak adlandırılacaktır. Türkler hazırlıksız oldukları için Anzaklar arazinin oldukça çetin olan engellerine rağmen ancak zayıf bir direnme ile karşılaşarak dağın batı yamaçlarına doğru ilerlemeye başladılar. Doğudaki yamaçlarda Mustafa Kemal ve yanındaki alay subaylarıyla erler, kaya parçalarıyla dolu kurumuş su yatakları ortasından ve sık çalılıklar arasında yükselen yılan kavi patikayı güçlükle izliyorlardı. Öncü çıkarılan iki rehber asıl birlikle bağlantıyı kaybetmişlerdi. En sonunda Mustafa Kemal kendisi bir bölüğün başında atını ileri sürerek pusula ve harita yardımıyla yolu buldu. Koca Çimentepe'den aşağı bakınca ışıltılı denizin üzerine serpilmiş duran düşman gemilerini gördü. Ama aşağıdaki tepeler ilerleyişi görmesine engel oluyordu. Erlerin dik bayırı tırmanmaktan yorulmuş olduklarını görerek subaylara 10 dakikalık bir mola vermelerini emretti. Sonra kendisi yanında mahiyetinden birkaç kişiyle birlikte Jonk bayırına doğru yollandı. Önce at üstünde gidiyorlardı fakat arazi çok arızalı olduğu için indiler ve yollarına yaya olarak devam ettiler. Tepeye yaklaştıkları sırada sırttan aşağı koşarak inen tam ricat halinde bir bölük askerle karşılaştılar. Bu düşman çıkarmasını gözetlemek için gönderilmiş ileri karakol birliğiydi ve 3 saattir düşmana karşı koymakta olan tek kuvvetti. Mustafa Kemal onları durdurarak "Ne oluyor?" diye sordu. "Neden kaçıyorsunuz?" "Geliyorlar, geliyorlar." cevabını aldı. "Kim geliyor?" "Düşman geliyor efendim, İngiliz, İngiliz." "Mustafa Kemal nerede?" diye sordu. Askerler yamacın altında fundalık bir arazi parçasını gösterdiler. Bir dizi Avustralyalı burada serbestçe ilerliyordu. Mustafa Kemal'e dinlensinler diye geride bırakmış olduğu kendi askerlerinden daha yakındılar. O anda sonradan söylediği gibi, belki mantıkla, belki de içgüdüsüyle ricat eden askerlere düşmandan kaçılmaz dedi. Erler cephanemiz kalmadı diye itiraz ettiler. Mustafa Kemal süngüleriniz var ya dedi. Süngü takıp yere yatmalarını emretti. Geriye bir subay göndererek kendi piyade erleriyle mümkün olduğu kadar Cebel Topçusu'nun son hızla gelmesini söyledi. Arkadan kendi anlattığı gibi, bizimkiler yere yatınca düşman da yere yattı. Böylece bir anlık bir zamanı kazanmış olduk. Bu bir anda Anzaklar bir tereddüt geçirdiler ki yarımadanın kaderini tayin eden belki de bu oldu. Onların bu tereddütü sırasında 57. alay yaklaşmaktaydı. Mustafa Kemal alayı doğruca savaşa sürdü. Kendisi atıyla en önde gidiyor ve askerleri sarsılmaz bir enerjiyle sırtın yukarısına gönderiyordu. Dağ bataryalarını sırta yerleştirirken topların yerlerine konmasına yardım etti. Harekatı kendi güvenliğine hiç önem vermeden ufuk çizgisinin üstünden yönetiyordu. Verdiği bir günlük emirde, "Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimizi başka kuvvetler ve başka kumandanlar alabilir," diyordu. Gerçekten de o çarpışmanın sonunda 57. alayın hemen hemen bütün erleri ölmüş bulunuyordu. Düşman tüfeklerinin açtığı ateş perdesi arasından durmadan hücum ederek Türk ordusunun tarihinde ölmezliğe eriştiler.
Ayrım sonu.